Ayrım 39.
İçeri girip yine ihtiyar hağamın yanı başına oturdu. Pek yorgundu. Elleri terliyordu, yanıyordu baştan ayağa. Bir yandan da ürperiyordu. Yaşlı hağam ona korku içinde baktı. "Yavrum, aya bakma," dedi İsa'nın ter damlayan elini tutarak. "Şeytanın baş sevgilisi gecenin memi ucu derler ve ondan akan ama İsa ölümü düşünüyordu." "Peder," dedi. "Öyle geliyor ki bana ölüm üstüne kötü konuştun. Ölüm Herodes'in görünüşünde değildir. Hayır, büyük bir efendidir. Tanrı'nın anahtarlarının bekçisidir ve kapıyı açar. Başka ölümleri hatırlamaya çalış peder. Hatırla da için yatışsın." Havarilerin yemesi bitmişti. Söz dinlemek üzere gevezeliklerini kısa kestiler. Marta sofrayı temizledi. İki Maria İsa'nın ayakları dibine çöktüler. Ara sıra biri ötekinin kollarına, göğsüne, gözlerine, ağzına ve saçına bakıyor, hangisinin daha güzel olduğunu kaygı içinde hesaplıyorlardı. "Haklısın yavrum," dedi ihtiyar. "Tanrı'nın kara baş meleği için kötü söz söyledim. Hep ölenin çehresine bürünür. Herodes ise ölen Herodes olur, ölen bir aziz ise yedi güneş gibi parıldar. Büyük bir efendidir, savaş arabasıyla gelir ve azizi yerden kaldırıp göğe yükseltir. Sonsuzda bürüneceğin yüzü görmek ister misin? O zaman son anında ölümün sana nasıl geleceğine bak." Hepsi ağzı açık dinliyordu. Her biri de zihninde kendi ruhunu tartıyordu. Uzun bir süre konuşmaz oldular. Sanki her biri kendi ölümünün yüzünü görmek ister gibiydi. Sonunda İsa ağzını açarak konuştu. "Bir keresinde peder, ben 12 yaşlarındayken Havra'ya gitmiş ve senin İşaya peygamberin şehit oluşunu Nasrallılara anlatmana kulak vermiştim. Ama çok oluyor, unuttum. Bu akşam onun sonu hakkında konuşmanı pek istiyorum. Ruhum yatışsın. Ölümle uzlaşabileceğim diye. Çünkü ruhumu pek kızdırdın Herodes hakkında konuştuklarına. Niçin bu akşam hep ölümden söz edilmesini istiyorsun yavrum? Bu muydu benden rican?" "Evet. Daha büyük rica olamaz." Havarilere döndü. "Ölümden korkmayın arkadaşlar. Hayırlı olsun. Ölüm olmayaydı Tanrı'ya nasıl erişir de sonsuz John'unla birlikte kalabilirdik. Doğrusu size derim ki ölüm anahtarları tutmakta ve kapıyı açmakta." İhtiyar haham şaşkın şaşkın ona bakıyordu. "İsa, ölüm hakkında nasıl böyle sevgi ve kesinlikle konuşabilirsin? Sesini bu denli tatlı nicedir işitmemiştik. Bize İşaya peygamberin ölümünü anlat. Haklı olduğumu görürsün." Yaşlı haham Lazarus'a değmemek için duruşunu değiştirdi. "Ahlaksız kral Manasse babasının Tanrı'dan korkan Hezekiah'ın buyruklarını unutmuştu. Şeytan girip ona ele geçirdi. Manasse Tanrı'nın sesi olan İşaya'yı dinlemez oldu. Bu yüzden onu bulup bir daha konuşmasın diye boğazlatmak üzere Yahudi'nin dört bir yanına caniler gönderdi. Ama İşaya Betlehem'deydi. Koca bir sedir kavuğu içinde saklanmış dua ediyor, oruç tutuyor, Tanrı'nın İsrail'e acıyıp onu kurtarması için yalvarıyordu. Bir gün Samiriyeli biri, yasa dışında olan biri, dua eden peygamberin eli ağaçtan dışarı çıkmışken gördü. Yasa düşmanı Samiriyeli onu görünce doğru koşup krala haber verdi. Peygamber yakalanıp krala götürüldü. Ağaç kestikleri testereyi getirip onu ikiye bölün diye buyurdu lanet olası herif. Adamı yere yatırdılar. İki adam testerinin başına geçip kesmeye başladı. "Sözlerini inkar et," diye bağırdı kral. "Öldürmem seni." Ama İşaya cennete girmiş bulunuyordu. Yeryüzünün sesini duymaz olmuştu. "Tanrı'yı inkar et," diye bağırıyordu kral. "Tebam ayaklarına kapanıp sana tapacak." "Gücün yetmez," diye cevap verdi ona peygamber. "Ancak bedenimi öldürebilirsin. Ruhuma erişemezsin. Sesimi de boğamazsın. İkisi de ölümsüzdür çünkü. Biri Tanrı'ya yükselir, öteki sesim sonsuzca yeryüzünde kalıp vaaz eder." Konuşması bitince ölüm saçında yaldızlı sedirden bir taç, ateşten bir savaş arabası içinde gelip ona aldı. İsa ayağa kalktı, gözleri pırıl pırıldı. Üzerinde ateşten bir savaş arabası duruyordu. "Arkadaşlar," dedi havarilerine bir bir bakarak. "Sevgili yoldaşlar, beni seviyorsanız bu gece size söyleyeceğim sözlere kulak verin. Her an giyimli kuşamlı ve hazır olmanız gerek. Sandalları olanlar sandallarıyla, asaları olanlar asalarıyla yolculuğa çıkmaya hazır olmalısınız. Beden nedir ki? Ruhun çadırı. Çadırlarımızı alıp ayrılıyoruz demeniz gerek her an. Ayrılıp vatanımıza dönüyoruz. Hangi vatan mı? Gök. Dostlarım, bu gece size söyleyeceğim son söz şu olacak. Sevgili bir mezarın önünde bulduğunuzda kendinizi ağlamaya başlamayın. Aklınızdan şu büyük avuntu çıkmasın. Ölüm, ölümsüzlüğün yoludur. Başka yol yoktur. Sevgiliniz ölmedi, ölümsüzleşti. İlkbahar, bütün gün boyunca tanrısal şafakla birlikte, hatta kimsenin farkında olmadığı geceliğin daha da güçle, kayaları ve toprakları aralayarak İsrail toprağından fışkırıyordu. Bir gece içinde Samiriye'deki Şaron ovaları ile Galile'deki Estrelon, sarı papatyalar ve yabani leylaklarla dolmuştu. Kısa ömürlü gelincik çiçekleri iri kan lekeleri gibi Yahudiye'nin asık suratlı kayalarından çıkıyordu. Asmalarda dışarı uğrayan yengece benzer gözleriyle her bir pembe yeşil goncada olmamış salkımlar, olgun üzümler yeni şeraf verebilmek için hız kazanıyordu. Daha da derinde her goncanın yüreğinde insanların türküsü vardı. Her bir minik yaprak başında koruyucu bir melek durmuş büyümesine yardım ediyordu. İlkin yaratılış günlerinin geri geldiğini sanıyordunuz. Tanrı'nın her bir sözünün ağaçla, yabani çiçeklerle ve yeşilliklerle dolu yeni bellenmiş toprağa düştüğünü görür gibi oluyordunuz. Bu sabah kutsal Cerizim tepesinin eteğinde Samiriyeli kadın yine Yakup'un kuyusunda testisini dolduruyor, kendisine bir zamanlar ölümsüz sudan söz eden soluk genci görmek istermiş gibi Galile yolundan aşağı doğru bakıyordu. Şimdi bahardı. Bu zevk aşığı dul, terli göğsünün uçlarını daha belirli gösterecek bir şekilde giyinmişti. Bu ilkbahar gecesi, İsrail'in ölümsüz ruhu her evlenmemiş Yahudi kızının açık penceresine tünemiş, onu tan ağarıncaya dek ötüşüyle uyanık tutan bir bülbül olmuştu. "Ne diye yalnız girersin yatağına?" diye öterek paylıyordu onu. "Sana niye uzun saçlar, iki meme, yuvarlak geniş kalçalar verdim? Kalk mücevherlerini takın. Eğil pencerenden. Şafak atarken eşiğinde bulun. Testin alıp kuyuya git. Karşına çıkan bekar Yahudi ile flört et ve birlikte bana çocuk yap. Biz İbranilerin çok düşmanı vardır ama kızların bana çocuk doğurduğu süre ben ölümsüzümdür. İsrail'de ekilmemiş tarlalardan, aşılanmamış ağaçlardan ve bakirelerden nefret ediyor. İdümeya çölünde, Tanrı'nın koruduğu Hebron'da, İbrahim'in kutsal mezarında, İbrani çocukları sabahleyin erken uyanıyor ve mesihçilik oynuyorlardı. Sepetçi söğüdünden yaylar yapıyorlar, göğe kamıştan oklar fırlatarak, uzun kılıcı ve altın miğferleriyle, insin artık diye Mesih'e, İsrail'in kralına sesleniyorlardı. Kutsal mezar üstüne bir parça koyun postu gelip ona bir taht hazırlamışlardı. Onun için bir de özel türkü bestelemişlerdi. Görünmesi için el çırpıyorlardı. Ansızın mezarın ardında alkışlar duyuldu. Davul sesiyle mısır püskülünden sakal olan vahşi bir şekilde boyalı bir yüzle kurula kurula homurdanarak yürüyen bir Mesih çıktı. Elinde hurma dalından yapılmış uzun bir kılıç vardı ve bir bir çocukların boyunlarına vuruyordu. Hepsi de yere düştü. Kılıçtan geçirildi. Lazarus'un Betanya'daki evinde de şafak atıyordu ama İsa gözlerini kapamamış deniz. Kaygısı bir türlü yatışmak bilmemişti. Tek bir yoldan başka çare bulamıyordu. O da ölümdü. Kehanetler benden söz ediyor diye düşünüyordu. Üstüne dünyanın günahlarını alıp bu fısıh bayramında kesilecek olan koyun benim. Bu durumda varsın bir saat önce kesilsin koyun. Bedenimiz zayıftır. Güvenim yok ona. Son anda insana oyun oynayabilir. Ruhuma hala ayakta dikilir durumda duyduğum şu anda gelsin ölüm. Ah şu güneş çıksa da tapınağa gitsem. Her şeye son vermem gerek artık bugün. Kararı verdikten sonra zihni epey yatıştı. Gözlerini kapadı, uyudu, bir düş gördü. Gök demir parmaklıklarla çevrili, yabani hayvan dolu bir meyve bahçesi gibi geliyordu ona. O da yabani bir hayvandı. O da onlarla birlikte sıçrayıp oynuyordu. Sıçrayışlarını da görünce dehşete kapılıyordu. Kadınlar bağırışıyor, hayvan yemesin diye sokaktaki çocuklarını kapıp içeri koşuyorlardı. Erkekler mızrak, kılıç, taş ele geçirmiş, ava çıkmıştı. Tepeden tırnağa kadar kana belenmişti, yüzü koyun yere düşmüştü. Derken öyle geldi ki ona, sanki yargıçlar çevresinde toplanmış onu yargılıyorlardı. Bunlar insan değildi ama. Tilkiler, köpekler, yaban domuzları ve kurtlardı. Onlar yargılıyorlar, onu ölüme mahkum ediyorlardı. Ama tam asmayı götürürlerken ölemeyeceğini hatırladı. O tanrısal bir hayvandı, ölümsüzdü. Bunu hatırlayınca bir kadın elinden tuttu. Maria Magdalena'ydı. Onu şehirden çıkarıp tarlalara götürdü. Göğe gitme dedi ona. İlkbahar geldi, bak bizimle kal. Birlikte yürüdüler. Yürüdüler ta Samiriye sınırına kadar. Orada testisi omzunda Samiriye ile kadın belirdi. Susundu ona. O da içti. Derken o kadın elinden tuttu ve konuşmadan onu Galile sınırına kadar götürdü. Sonra eski çiçek açan zeytin ağaçları altından annesi çıktı. Kara bir başörtüsüne sarılmış ağlıyordu. Yara bere içinde, baştan aşağı kana belenmiş olduğunu, saçında dikenden bir taç bulunduğunu görünce ellerini kaldırdı. ''Sen beni yakıp kavurdun ya.'' dedi ona. ''Tanrı da seni yakıp kavursun. Adamı insanların diline doladın. Bütün dünya uğulduyor. Elini ana vatanına karşı kaldırdın. Yasaya, İsrail'in tanrısına karşı geldin. Tanrı'dan korkmadın mı hiç? İnsanların karşısında utanmadın mı? Ananı babanı düşünmedin mi hiç? Lanet sana.'' Bu sözleri söyledikten sonra kayboldu. Ter içinde irkilerek uyandı. Çevresinde havariler yayılmış horulduyorlardı. Dışarıda avluda horoz öttü. Petrus işitti ve gözlerini araladı. İsa'nın ayakta olduğunu gördü. Efendimiz dedi. Horoz öttüğünde düş görüyordum. İki çapraz tahta almıştın. Ellerinde biri lir, öteki yay oluverdiler. Hem çalıyor hem de türkü söylüyordun. Yeryüzünün dört bir bucağından yabani hayvanlar toplanmış seni dinliyorlardı. Nedir acaba anlamı? İhtiyar hahama sorayım bir. Düş orada bitmiyor Petrus diye cevap verdi İsa. Ne diye uyanmakta o kadar acele ettin? Düşün devamı var. Devamı mı? Anlamıyorum. Yoksa sen de mi gördün onu düşünde? Yabani hayvanlar türküyü işitince ileri atılıp türkü söyleyeni yediler. Petrus'un gözleri dışarı fırladı. Yüreği anlamını sezer gibi olmuştu ama zihni kıpırdamadan olduğu yerde duruyordu. Anlamıyorum dedi. Anlarsın diye cevap verdi İsa. Başka bir sabah yine horozun sesini duyduğunda. Arkadaşlarına birer birer tekme indirdi. Kalkın miskinler dedi. Bugün işimiz çok. Gidiyor muyuz diye sordu Filipus gözlerini ovuşturarak. Bence Galile'ye dönsek iyi olur. Güven altında oluruz. Yahuda dişlerini gıcırdattı ama bir şey söylemedi. İç odada kadınlar uyandılar ve gevezeliğe başladılar. Yaşlı Salome ateşi yakmak için geldi. Havariler avluya toplanmışlardı bile. Hahamın üzerine doğru eğilmiş alçak bir sesle konuşuyordu İsa. Ağır hasta olan ihtiyar evin arka köşesinde yatalak olmuştu. ''Nereye gidiyorsun şimdi yavrum?'' diye sordu haham. ''Ordunu nereye götürüyorsun? Yine Kudüs'e mi? Yine tapınağı alaşağı etmek için elini mi kaldıracaksın? Bilirsin söz büyük bir ruhtan çıktı mı eylem olur. Seninki ise büyük bir ruhtur. Söylediğin sözden sorumlusun. Tapınak yıkılacaktır dersen bir gün gerçekten yıkılır. Bu yüzden sözlerini tart ve öyle konuş.'' ''Tartıp da konuşuyorum peder. Konuştuğum zaman bütün dünya zihnimin içinde. Neyin kalıp neyin yıkılması gerektiğine ben karar veriyorum. Sorumluluğu ben alıyorum üstüme. Kim olduğunu görebilecek kadar yaşayabilseydim ah. Ama yaşlandım. Dünya başımın çevresinde dolaşıp duran ve içeri girmek isteyen bir hayal oldu. Ama bütün kapılar kapalı. Birkaç gün daha ölmemeye çalış peder. Fısıh bayramına kadar. Canını dişine tak. Tut ruhunu, göreceksin ki henüz gelmedi vakit.'' Haham başını salladı. ''Ne zaman gelecek?'' diye yakındı. ''Tanrı beni aldattı mı? Vaadi nerede kaldı? Ölüyorum, ölüyorum Mesih. Nerede?'' Kalan gücüyle İsa'nın omuzlarına sarıldı. ''Fısa kadar dayan peder. Tanrı'nın sözünde durduğunu görürsün.'' İsa kendini ihtiyarın kollarından kurtarıp avluya çıktı. ''Nathaniel'' dedi. ''Ve sen Filipus, köyün ucuna en son eve gidin. Orada bir eşek bulacaksınız. Sıpası da kapı çengeline bağlıdır. Onu çözüp buraya getirin. Biri size onu nereye götürdüğünüzü sorarsa, efendimizin ihtiyacı var, geri getireceğiz diye cevap verirsiniz. Başımızı belaya sokacağız diye fısıldadı Nathaniel arkadaşına. Gidelim dedi Filipus. Ne olursa olsun, ne derse yapsan. Matta sabah ilk kişi olarak eline kalemini almış, gözlerini açmış, kulak kesilmişti. İsrail'in tanrısı diye düşünüyordu. Bak bir, peygamberler tanrısal vahiyle nasıl bilmişler bütün olacakları. Zekeriya peygamber ne der? Sevin ve kıvanç duy. Siyon'un kızı, sevinç kahkahaları at. Kudüs'ün kızı. Bak, kralın seni bulmaya geliyor. Bir eşek üstüne binmiş, Fatih olmasına rağmen ne de alçak gönüllü. Efendimiz dedi Matta. İsa'yı sınamak istermiş gibi. Yorulmuş gibisin. Yaya gidemiyorsun Kudüs'e. Hayır, yorulmadım diye cevap verdi İsa. Niye soruyorsun? Birden eşekle gitmek istedi canım oraya. Beyaz bir ata binmen gerekti diye söze girdi Petrus. İsrail'in tanrısı değil misin? Başkentine beyaz bir at üstünde girmelisin. İsa acele bir bakış fırlattı Yahuda'ya. Bir şey söylemedi. Bu arada Magdalena çıkmış, kapıda durmuştu. Gözlerinin altı sarkmıştı, gözünü kırpmamıştı bütün gece. Kapının kenarına dayanarak uzun uzun İsa'ya baktı. Sanki ondan tamamıyla ayrılıyormuş gibi avutulmaz bakışlarla bakıyordu. Gitme demek istiyordu ama gırtlağa tıkanmıştı sanki. Matta tek kelime söylemeden ağzını açıp kapadığını gördü ve anladı. Peygamberler konuşmasını bırakmıyor dedi. Kehanette bulundukları şeyi yerine getirmesi için ağzını açmasını bırakmıyorlar. Eşeğe binecek ve Magdalena istese de istemese de, kendisi istese de istemese de Kudüs'e gidecek. Böyle yazılmış çünkü. O sırada Filipus ile Nathanael sevinç içinde geldiler. Arkalarında ipe bağlı o ana eşek ile eğersiz sıpa vardı. Tam dediğim gibi oldu Efendimiz diye bağırdı Filipus. Binin de gidelim. İsa dönüp eve baktı. Kadınlar ellerini kavuşturmuş bekliyorlardı. Üzgündüler ama konuşmuyorlardı. İhtiyar Salome ile iki bacısı, önde Magdalena. Evde bir kırbaç var mı acaba diye sordu İsa. Hayır Efendimiz diye cevap verdi Marta. Sadece kardeşimizin üyendiresi var. Verin onu bana. Hoca yumuşak yere otursun diye havariler uysal hayvanın üstüne giysilerini koyarak eğer yaptılar. Magdalena da üstüne kendi örmüş olduğu kenarları küçük siyah serve ağaçlarıyla işlenmiş kırmızı bir battaniye attı. Hepiniz hazır mısınız diye sordu İsa. Herkesin gönlü hazır mı? Evet diye cevap verdi Petrus. Hayvanın yularını tutmuş önde giderek kılavuzluk ediyordu. Betanyalılar topluluğunun geçtiğini duyunca kapılarını açıyorlardı. Nereye çocuklar? Peygamber niçin eşeğe binmiş bugün? Havariler eğilerek sırrı söylüyorlardı onlara. Bugün tahtına çıkmaya gidiyor. Ne tahtı arkadaş? Sır. Gördüğünüz adam İsrail'in kralı. Sahi mi? Hadi gidip görelim diye bağırıyordu kadınlar. Çevredeki halk gittikçe artıyordu. Çocuklar hurma dalları kesmişler önde gidiyorlar ve Tanrı adına gelen kutsaldır diye şarkılar söylüyorlardı. Erkekler sırtlarındaki paltoları çıkarıyor, üstünden geçsin diye yere seriyorlardı. Nasıl da konuşuyorlardı. Nasıl da akıyorlardı dere gibi. Bu yıl çiçekler ne de büyümüştü. Kudüs'e doğru akan kafilinin ardından kuşlar nasıl da cıvıldaşarak uçuyorlardı. Yakup kardeşine doğru eğildi. Annemiz dün onunla konuştu. Bizi sağına ve soluna oturtması için rica etmiş. İhtişam tahtına çıkıyor ya bugün ama İsa cevap vermemiş ona. Kim bilir belki de kızmıştır. Yüzünün asıldığını söyledi. Elbette kızmıştır diye cevap verdi Yuhanna. Söylemeseydi keşke. Ne yani? Olduğumuz gibi mi bırakacaktı bizi? Kim bilir bir de bakarsın Yahuda İskariot bizden üstün çıkar. Kaç gündür ikisi gizden gizli nasıl konuşuyor görmedin mi? Ayrılmayacak gibi görünüyorlar. Dikkat et Yuhanna. Git kendin konuş. Onunla kaybımız filan olmasın. Şeref paylaştırma saati geldi. Ama Yuhanna başını salladı. Kardeşim dedi. Bak nasıl üzgün. Sanki ölümüne gidiyormuş gibi. Ötekilerin ardından giderken Matta şimdi nelerin olacağını merak ediyorum diye düşünüyordu. Peygamberler iyi açıklamıyorlar. Kimi tahttan söz ediyor, kimi ölümden. Kehanetlerin hangisini yerine getirecek? Kimse olay yer olmadan kehaneti açıklayamaz. Ancak o zaman anlarız peygamberin sözünü. Böylece şimdilik sabırlı olup bekleyelim bakalım ne olacak. Emin olalım. Döndüğümüzde bütün olanı biteni yazarız akşama. Bu arada müjde kanatlanmış, zeytinlikler ve bağlar arasında serpili kulübeleri civardaki köylere varmıştı. Köylüler dört bir yandan çıkıyor, üstünden geçsinler diye yere giysiler, atkılar seriyorlardı. Hastası, topalı, paçavralar içinde olanları da vardı aralarında. İkide bir İsa başını döndürüyor, ardındaki ordusuna bakıyordu. Birden büyük bir yalnızlık duydu. Dönüp bağırdı. Yahuda! Ama gösterişten uzak duran Yahuda kafilenin sonundaydı, işitmedi. Yahuda diye bağırdı yeniden ümitsizlik içinde. Efendim diye cevap verdi kızıl sakal. Geçebilmek için öteki avarlar arasından kendine yol açtı. Ne istiyorsun efendimiz? Yanımdan ayrılma Yahuda. Birlikte gel benimle. Korkma efendimiz yanındayım. İpi Petrus'un elinden alıp öne geçti. Beni bırakma Yahuda kardeşim dedi İsa bir kez daha. Niye bırakayım efendimiz? Böyle karar vermemiş miydik? Sonunda Kudüs'e yaklaştılar. Amansız güneşin altında parıldayan beyaz şehir, Siyon tepesi üstünde karşılarında yükseliyordu. Küçük bir köyden geçtiler. Bir ucundan öteki ucuna dek ılık ilkbahar yağmuru gibi sakin tatlı bir ağıt duydular. Kimin için inin derler? Kim öldü diye sordu İsa ürpererek. Ama ardından koşan köylüler gülüyordu. Kaygılanma efendimiz, ölen yok. Köy kızları el değirmenini çevirirken ağıt okuyorlar. Niçin peki? Alışmak için efendimiz. Kaldırım taşlı yoldan çıkıp yamyam şehre girdiler. Dünyanın dört bir bucağındaki Yahudi mahallesinden akan süslü püslü gürültücü insanlar, hepsi de kendi mahalle kokularını ve pisliklerini getirmişlerdi, sarılıyor, öpüşüyorlardı. Yarın değil, öbür gün ölümsüz bayram günüydü. Bütün Yahudiler de kardeşti. Köz köz giden eşeğe binmiş, arkasından kafilinin hurma dalları sallayarak izlediği İsa'yı görünce güldüler. Bu da kim, kuzum? Ama sakatlar, hastalar ve pejmürde kılıklılar yumruklarını kaldırarak meydan okumaya başladılar. Şimdi görürsünüz Nasıralı İsa'yı, Yahudilerin kralını. İsa eşekten inip acele acele tapınağın basamaklarından çıktı. Süleyman'ın balkonuna vardı, durdu ve bakındı. Oturacak yerler yapılmıştı. Öteberi satan, alan, pazarlık eden, münakaşa eden, mallarını ilan eden binlerce insan vardı. Tüccarlar, sarraflar, meyhaneciler, fahişeler. İsa'nın kanı beynine vurdu, kutsal bir öfkeye kapıldı. Üyendireyi kaldırdı, şarap içilen peykeler, meşrubat satan yerler, dükkanlar, ne varsa hepsine indirmeye başladı. Masaları deviriyor, tüccarları üyendiresiyle dürtüyordu. ''Kaçın, defolun buradan, defolun diyorum size!'' diye bağırıyordu. Üyendireyi havada sallayarak ilerledi. İçinde sakin bir acı, bir yakarma vardı. ''Rabbim, karar verdiğin şey olacaktır. Olsun ama ne olur çabuk. Senden bütün dileğim bu. Çabuk ol, henüz gücüm yerindeyken.'' Kalabalık ardından koşmaya, ''Defolun, defolun buradan!'' diye çılgınca bağırmaya, oturacak yerleri kapışmaya başlamıştı. İsa, Sedron Vadisi üzerindeki krallara ait kemer altında durdu. Bütün vücudundan buhar çıkıyordu. Uzun kuzguni siyah sakalı omuzları üstünde kasırgaya tutulmuştu. Gözleri alev fışkırtıyordu. ''Dünyayı ateşe vermeye geldim!'' diye bağırıyordu. Çölde Yahya, ''Tövbe edin, tövbe edin! Rabbin günü yakındır!'' diye bağırıyordu. ''Ben diyorum ki, tövbe etmeye vaktiniz kalmadı artık. Geldi işte, geldi. Rabbin günü benim!'' Yahya çölde suyla vaftiz ediyordu. Ben ateşle vaftiz ediyorum. İnsanları, dağları, şehirleri, gemileri vaftiz ediyorum. Dünyanın dört bir bucağını, ruhun dört bir bucağını yutmak üzere olan ateşi görüyorum ve kıvanç duyuyorum. Rabbin günü gelmiştir. Benim günüm. Ateş, ateş diye haykırıyordu kalabalık. Getir ateşi, yak şu dünyayı. Levliler mızrak ve kılıçlarla donandılar. İsa'nın kardeşi Yakup boynunda muskalar başta gidiyordu. İsa'yı yakalamak için atıldılar ama halk vahşileşti. Havariler cesaretlendi ve yek vücut halinde barışarak kavgaya katılmak üzere ötekilere doğru atıldılar. Ta yukarıda sarayın kulesinde Romalı nöbetçiler onlara bakıp bakıp gülüyordu. Petrus ufak dükkanların birinin önünde yanan bir meşale kaptı. ''Yürüyün kardeşler!'' diye bağırdı. ''Ateşe verin çocuklar, vakit geldi.'' Roma'nın borazanları Pilatus'un kalesinden çınlamasaydı Tanrı'nın avlusunda çok kan dökülecekti. Derken yüksek rahip Kayfa tapınaktan çıkıp silahlarını bırakmaları için Levililere buyurdu. Baş kaldıranın mutlaka hem gürültüsüz patırtısız içine düşeceği bir tuzak kurmuştu kendi ustalığıyla.